أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizleri, ümmetini, ashabını terbiye ettiği ve gönüllerimizi süslemeye çalıştığı güzel manevi duygulardan bir tanesi de merhamet duygusu. Bunu geçen programımızda başlamıştık ve bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselam'ın merhamet tecellileri, rahmet tecellileri hem fiillerinde, hem sözlerinde, hem teşviklerinde bunu görmeye, okumaya, bunu anlamaya çalışıyoruz. Ki Efendimiz Aleyhisselam rahmetinil alemindi. Bütün alemlere Cenab-ı Hak onu rahmet olarak göndermişti. Bir merhamet insanıydı Efendimiz Aleyhisselam. Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın her şeyi bir rahmet tecellisiydi. Ondan rahmetten, merhametten başka hiçbir şey, yani olumsuz anlamda başka bir şey tecelli etmiyordu. Bakışı rahmetti, tutuşu rahmetti, yürüyüşü rahmetti. Gönlü merhamet, rahmet hissiyle doluydu ve bütün alemlere rahmet oldu. Hatta hayvanlara, bitkilere, dağa taşa varıncaya kadar, çevreye varıncaya kadar Efendimiz Aleyhisselam hep rahmet oldu, merhamet oldu ve bir merhamet toplumu inşa etti Efendimiz Aleyhisselam ve getirmiş olduğu rahmet olan risaletinin bütün dünyaya yayılmasını da bu şekilde sağlamış oldu. Dolayısıyla ayet-i kerimeler, Efendimizin hadis-i şerifleri, Efendimizin örnek rahmet davranışları hepimizin birer merhamet insanı, rahmet insanı olmamızı istiyor, buna yönlendiriyor, buna teşvik ediyor. Ve merhametli olmadan, rahmet insanı olmadan Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir kul olmanın mümkün olmayacağını bize gösteriyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki merhamet Cenab-ı Hakk'ın insanın, müminin kalbine koymuş olduğu ve imanın da ilk meyvesi olarak koymuş olduğu bir büyük bir nimet. Ama bu merhamet hissi sadece Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği bir özellik değil, bir his değil. Aynı zamanda bütün mahlukata da verilmiş büyük bir lütuf olduğunu görüyoruz. Bu konuda sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifi bizi aydınlatıyor. Şöyle buyuruyor: Cenab-ı Hak rahmetini 100 parçaya ayırdı. Bunun 99'unu kendi katında tuttu da bir parçasını yeryüzüne indirdi. 100 parça merhametin 99'unu kendi katında tuttu, bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle yaratıklar birbirine merhamet eder. Ana atın süt emzirirken yavrusuna zarar verir diye ayağını yukarı kaldırması bile bu yüzde birlik rahmetin eseridir. Dolayısıyla yani bütün, hatta yılan bile yavrusuna merhamet ediyor. Belki efendim ona gözüyle onu terbiye ediyor. Bize vahşi gelen, bizi gördüğümüz zaman tüylerimizi diken yapan diğer efendim mahlukatta bile yine merhamet hislerinin olduğunu görebiliyoruz. Bakıyoruz kocaman büyük balina balıkları bile, işte yavruları oluyor, onları emziriyorlar. Emzirirken onlara yaklaşıyorlar. Yani diyor ki bir küçük, diyor, bir balina yavrusu annesini emdiği zaman diyor kocaman bir küvet dolusu diyor bir süt emer diyor ondan diyor. Cenab-ı Hak nasıl o merhametini bütün mahlukata bu şekilde tevzi etmiş, yaymış vaziyette. Allah Teala'nın en belirgin vasfı merhamet olduğu gibi Rahman-ı Rahim sıfatıyla beraber Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de en önemli vasfı da merhamettir. Cenab-ı Hak onu Enbiya suresinin 107. ayet-i kerimesinde Estaizu billah ve ma erselnake illa rahmetil alemin. Resulüm ben seni başka şey için değil ancak alemle rahmet olarak gönderdim. Onun için zaman zaman çok böyle Uhud gibi, Bedir gibi zor savaşlarda, Ahzab gibi zor savaşlarda sahabe-i kiram iyice köşeye sıkıştıkları vakitlerde Efendimiz Aleyhisselam'a ya Resulallah sen Allah'ın peygamberisin, bir beddua et de şu kafirler, müşrikler helak olsunlar, kurtulalım dediklerinde böyle durumlar karşısında Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın hep verdiği bir cevap var. Allah beni lanet etmek için değil, merhamet etmek için Cenab-ı Hak gönderdi, rahmet olarak gönderdi. Ben lanetçi birisi değilim. Allah'ım mehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım benim kavmime insan hidayet ver, onlar bilmiyorlar. Eğer gerçeği bilseler böyle yapmazlar diye hep şefkat ve merhametini ön plana çıkardığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ayet Efendimizin bütün alemlere rahmet olduğunu bize açıkça beyan etmiş oluyor. Hem kendisi hem getirdiği risalet. Özellikle de Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği İslam dininin temel esasları. Hak, adalet, hürriyet, özgürlük, insan hakları ilahirihi getirmiş olduğu esaslar, esas rahmet olan da budur. Yani biz merhameti rahmeti şahıslardan ziyade Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği hayat nizamı ve onun esaslarında görürsek ve anlamak istersek o zaman bütün insanlığa ışık tutacak biz efendim gerçekleri benimsemiş oluruz. Onların da görülmesini, anlaşılmasını da yardımcı olmuş oluruz. İşte bu yüzdendir ki Allah Teala kendi isimlerine olan Rauf, çok şefkatli ve Rahim, çok merhametli sıfatlarını Efendimiz'e vermiştir. Yine Efendimiz'in beyanıyla önceki peygamberin hiçbirisine bu sıfatları vermemiştir buyuruluyor. Yani bu da ayette de geçmiyor ama ayette şu geçiyor. Ayette Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ı Rauf-ı Rahim diye isimlendiriyor. Diğer peygamberle ilgili bu sıfatlar Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde kullanılmıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçmemiş olması diğer önceki vahiylerde veya peygamberden sonra geçmediği anlamına gelmez. Buradaki bilgiyi de biz Efendimiz'den alıyoruz. Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Hak bu iki sıfatı bana verdi, benden başka kimseye vermedi. Biz o bilgiye dayanarak da bu iki merhamet vasfının sadece peygamberimize has olduğunu söylüyoruz. Yani dayandığımız nokta burası olmuş oluyor. Mesela Müfessir Kurtubi böyle bilgiye yer vermiş tefsirinde. Zira katı kalpli cahiliye devri insan arasında İslam'ın tutunup fizlenmesi ancak böyle engin bir merhamete sahip peygamber sayesinde mümkün olabilmiştir. Çünkü şefkat ve merhamet katılığı yumuşatan, nefretin yerine sevgiyi davet eden, insanları birbirine yaklaştıran bir duygudur. Bütün bu gerçekler Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde dile getirilmektedir. Yani insanlara etki etmenin, gönüllere nüfuz etmenin, insanları kendimizi cezbetmenin, onları etkilemenin esas yolunun af ve merhamet olduğunu Cenab-ı Hak ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Âl-i İbrân suresi 159. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede çok mühim bir ayet-i kerime. Hem Efendimizin merhametini dile getiren, hem merhametin Cenab-ı Hakk'ın kula vereceği en büyük nimetten birisi olan, hem de insanlara iyilik yapacak insanların, kişilerin merhamette olmasının zararı olduğunu bize bildiren, rahmetin, merhametin ehemmiyetini anlatan bir ayet-i kerime. Âl-i İbrân suresi 159. Şöyle başlıyor ayet-i kerime. Estağfirullah. Febima rahmetin minallahi linte lehum. Allah'tan bir rahmet ile Cenab-ı Hak sana gönlüne merhamet verdi. Gönlüne bir yumuşaklık verdi, bir rahmet verdi de sen bu rahmet sayesinde onlara, etrafındaki insanlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Şayet sen kaba ve katı kalpli olsaydın. Böyle, niçin böyle yaptınız, niye öyle yaptınız, işte sen suçlusun, sen şusun, busun tarzında böyle suçlayıcı, azarlayıcı, yukarıdan bakıcı, kaba ve katı kalpli biri olsaydın, böyle davransaydın, لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Hiç kimseyi bir araya getiremezdin. Şimdi tabii bu ayet-i kerime ne zaman nazil oluyor? Bu ayet-i kerimenin nazil olduğu zaman Uhud Savaşı'nın peşinden nazil oluyor. Ayet-i kerime Uhud Savaşı da Efendimizin ve Müslümanların başlangıçta galip gözükürken sonra büyük bir hezimet yaşadıkları bir savaştır. Uhud Savaşı. Sonuç itibariyle yine efendim Müslümanlar galip gelmişlerdir ama Ali İmran suresinde uzun anlatılan efendim olaylara ve ayetlere baktığımız zaman orada Müslümanların çok büyük zorluklar yaşadıklarını, çok şehit verdiklerini, çok yaralılar olduğunu ve büyük bir Medine'deki İslam toplumunda büyük sarsıntılara yol açtığını görüyoruz bu savaşın. Şimdi dolayısıyla bu savaşın peşinden geliyor ama Uhud Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselam karar verirken yapacağı sırada ashabıyla istişare etti. Onlara dedi ki nerede yapalım? Medine'de kalıp savunma harbi mi yapalım? Yoksa Medine dışına çıkıp orada mı düşmanı karşılayalım diye istişare etti Efendimiz Aleyhisselam. Ama Efendimizin kendi kanaati Medine'de kalıp savunma harbi yapmaktı. Kanaati böyleydi. Hatta kendi kanaatini bu şekilde izah etti Efendimiz Aleyhisselam. Yaşlı sahabelerde biraz daha aklı başında yaşlı sahabelerde Efendimiz'e bu noktada böyle yapalım diye destek oldular. Fakat genç sahabeler ve biraz da onların sayıları kalabalıktı. Ya Resulallah biz efendim çıkalım adam gibi düşmanı karşılayalım. Uhud'da savaşalım. Efendim onları Allah'ın izniyle efendim yeneriz tarzında savaşın dışarıda Uhud'da yapılması yönünde kanaat bildirdiler. Efendimiz Aleyhisselam da bir demokratik anlayışta diyelim. Yani çoğunluğun görüşünü dikkate almak suretiyle savaşın Uhud Dağı'nda orada yapılmasına karar vermiş oldu. Tabii ki savaş olup da yani orada eğer Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın planladığı şekilde savaş olsaydı kesinlikle yine Müslümanlar galip gelecekti. Savaş esnasında bazı sıkıntılar oldu. O da Ayn'in geçidine Efendimiz Aleyhisselam'ın yerleştirdiği Abdullah bin Cahş'ın komutasındaki efendim 50 kişilik okçu birliği orada Efendimiz Aleyhisselam'ın emrine tam itaat edemediği için, en azından bir kısmı edemediği için esas savaşın kaderinin değişmesinin esas sebebi oldu. Ayetler çünkü buna vurgu yapıyor. Diyor ki işte minkum men yuridu dünya ve minkum men yuridu ahira. İçinizden bazıları ahiret istiyordu. Ya şehit olayım, Allah için savaşayım. Bu benim için en büyük kazanç budur derken ama içinizden bir kısmı da dünyaya talip olmuşlardı. Dünya talip de oradaki ganimetlerden biraz pay alma alakalı bir şeydi. Dolayısıyla savaş oldu bitti. 70 tane şehit verdi Efendimiz Aleyhisselam. Bir koda yaralı verdi. Yani Medine'de büyük bir aslında sarsıntı ve yıkıntı söz konusu oldu. Ve savaş sonrasında çok dedikodular başladı. Özellikle münafıklar tarafından işte efendim bizi dinlemedi. Çocukların sözü dinledi. Büyüklerin sözünü dinlemedi. Şöyle oldu böyle oldu falan diye böyle ileri geri konuşmalar oldu. Ayet-i kerimelere bu konuşma bize aktarıyor. Ali İmran suresi ilgili ayet-i kerimeler bize bunu aktarıyor. Dolayısıyla orada şimdi Resulullah Efendimiz Aleyhisselam merhamet etmeseydi, affetmeseydi ve orada işte sen şöyle konuştun, sen böyle konuştun, sen suçlusun tarzında böyle yargılayıcı ifadeleri kullansaydı olsaydı orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki o zaman etrafında dağılıp giderlerdi. Onlara hiçbir zaman efendim bir araya getiremezdin. Dolayısıyla Allah'ın sana vermiş olduğu, lütfettiği bir rahmetle, merhametle affettin onları. Yumuşak davrandın. Yumuşak davrandığın için de onlar etrafında toplandılar tekrar. Dağılmadılar. Tekrar bir toparlanma söz konusu oldu. Ama وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَل۪يزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Eğer katı kalpli olsaydın, merhametli olmasaydın, affedici olmasaydın dağılık derlerdi. Halbuki senin vazifen insanları dağıtmak değil, insanları toparlamak. Senin vazifen yargılamak değil, affetmek, işte sabretmek, müsamaha göstermek. Esas Efendimiz Aleyhisselam'ın misyonu ve vazifesi buydu. Bunu dile getirmiş oluyor. Tabi bu ayet-i kerime Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a sınırlı bir şeyi bize bildirmiyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın üzerinden onu örnek göstererek hepimize mesaj veriyor. Eğer siz diyor insanların gönlüne girmek istiyorsanız, insanı kazanmak istiyorsanız, insanları ülfet ettirmek istiyorsanız, etrafında insanların bildiğin gibi bir sevgi ağ oluşmak istiyorsanız bunun efendim formülü merhametli olmaktır, rahmetli olmaktır. Diğer türlü katı kalpli olursan, kibirli olursan, tepeden bakan hiç kimse senin yanında kalmaz. Hiç kimse seni sevmez. Sen hiç kimseyi sevemezsin. Bunun bize formülünü ayet-i kerime vermiş oluyor. Ayetin devamında da yine, çünkü burada Resulü Efendimiz Aleyhisselam şöyle bir karar vermiş olabilir. Ya çocuklara istişare ettim. Böyle söylediler. Başımıza bu olaylar geldi. Bundan sonra artık hiç kimse istişare etmeyeceğim, kimseye danışmayacağım falan tarzında bir his gelebilir. İnsan olduğu için gelebilir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Bundan sonra da yine efendim onları affet, onları istiğfar et ve yine toplumsal olaylarda, mühim işlerde onları istişare etmeye devam et. İstişare çok önemli. Yoksa bir defa istişare ettim, yanıldım, bir daha yapmam tarzında böyle bir karar doğru değildir diye. Ve Allah'a tevekkül et, Allah kendini tevekkül edenleri sever diye buyuruyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeler zaten Kur'an-ı Kerim'de esas ele alınan konu ve esas işlenen konu ahlaktır. Gönüldür, kalptir, ahlaktır ve ahlak duygulardır. İşin temeli budur. Hatta bütün ibadetlerin hedefi bile bizi ahlaklı bir insan yapmaktır. Gönlümüzün işte merhametli olması, şefkatli olması, affedici olmak, mütevazi olmak, yani o ahlaki erdemlerle donanmaktır. Hedef budur. Yani namazdaki hedef de budur. Takvadır, işte efendim sabırdır ve tevazudur ve merhamettir. Bu şekilde görmek lazım. Efendimiz Aleyhisselam da zaten insanların Allah katında en değerlisinin ahlakı en güzel olanlar olduğunu, takvası en fazla olanlar olduğunu bize haber vermiş olmaktadır. Cenab-ı Hak hepimizi böyle rahmetli, merhametli bir gönle sahip eylesin. İnsanın gönlü merhamet dolu olursa hakikaten her tarafta bir ülfet olur. Yani merhametli bir insan ailesi içerisinde ne yapar? Bir ülfetin vesilesi olur, merkezi olur. Evlatları, hanımı, çocukları, akrabaları onu severler. Orada bir yani sevgi olur, merhamet olur. Ama katı kalpli olduğun zaman insan efendim çocukları, torunları ve ailesi bile ona uzak, Allah korusun, kalabilir. Sevmenin ve sevmenin yolunun merhamet olduğunu ayet-i kerime bize söylüyor. Kaba ve katı kalpli olmanın da zararlı olduğunu, kötü olduğunu bize söylemiş oluyor ayet-i kerime. Bunu anlamış oluyoruz Efendimizin bu örneği üzerinden. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet duygusunun öncelikle inananlar arasında tesis edilmesi gerektiğini de bize öğretiyor ve şöyle buyuruyor. Müminler birbirini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücut gibidir. Vücudun herhangi bir uzvu rahatsız olursa diğer uzuvları da bu yüzden ateşlenir ve uykusuz kalır. Yani insandaki merhamet duygusu diğer kardeşlerinde bu şekilde onların derdiye dertlenmeye, onlarla ilgilenmeye insanı yönlendirir. Ayrıca insanın merhamet sahibi ve yardımsever bir ruh yapısına sahip olabilmesi için sevgi duygusunun kendisine yer etmiş olması gerekir. Zira sevginin olmadığı yerde merhametin söz konusu edilemeyeceğini de yine Efendimiz Aleyhisselam şöyle haber veriyor bize. Bu da çok merhametle sevgiyle alakalı meşhur bir olaydır. Belki hepimizin malumudur. Sevgili Peygamberimizin bazı çocukları öptüğünü gören bir bedevi buna hayret ediyor. Geliyor, uzaktan geliyor Efendimizin yanına. Bakıyor, Efendimizin ya torunları var yanında veya diğer efendim çocuklar var. Onları işte başlarını okşuyor, onları öpüyor. Bunu görünce bedevi hayret ediyor ve diyor ki, demek siz çocukları böyle öpüyorsunuz. Halbuki biz onları hiç öpmeyiz. Bir gelenek tabii. O bedevilerin kendi anlayışları, aile yaşantıları bu şekilde olabilir. Biz diyor çocuklarımızı hiç öpmeyiz diyor. Sizi böyle öpüyorsunuz. Efendimizin bu davranışını normal görmüyor yani. Kendi anlayışına göre. Bu adama acıyarak bakan Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şayet Allah senin kalbinden merhameti söküp almışsa ben ne yapabilirim ki? Dolayısıyla çocuklara sevgi göstermek, merhamet göstermek, onların başlarını okşamak, onları efendim öpmek, evlatlarımız, torunlarımızı, bu kötü bir şey değil. Bu bir merhametin, sevginin bir tezahürüdür. Bunu bu şekilde yapmak doğrudur. Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın hakikaten hem kendi evlatları, özellikle torunları, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'e olan, onlara olan sevgisi, merhameti dillere destandır. Yani o kadar yoğun işleri içerisinde fırsat buldukça onları alır, mescide getirir. Namaz kılarken efendim omuzunu alır. Hatta hutbe okurken bile zaman zaman torunların efendim yanına alarak hutbe okuduğu da rivayet ediliyor. Bu tabi Efendimiz'e mahsus bir şeydir. Bunu bazı efendim imam efendiler örnek alayım diyerek böyle çubukları camiye falan getiriyorlardı ama o çok şık gitmiyor yani. Biraz da toplumun algılarına dikkate almak lazım. Yani her doğruyu yaptığımız doğru olmalı. Söylediğimiz doğru olmalı ama her doğruyu her yerde yapmaya da kalkışmamak gerekir. Yani bugün İstanbul'da şimdi çocuğu torunumuzu alıp da hutbeye çıkarsak insan bunu hoş görmezler. Peki doğru bir davranış olabilir. Efendimiz bu şekilde yapmış. Olabilir ama toplum bunu anlayamayabilir. Dolayısıyla toplumun da bu efendim algılarını dikkate almak gerekir diye düşünüyoruz. İnşallah doğru düşünüyoruzdur. Öyle ifade edelim. Ama yani Efendimizin böyle şeyleri var. Namaz kıldırırken bile çocuklarını, torunlarını omzuna aldığını, rukuya giderken secdedeyken indirdiğini tekrar aldığı ilgili kaynaklarımızda bilgiler görüyoruz. Burada illa böyle yapalım değil ama Efendimizin o gençlere, çocuklara olan merhameti, sevgisini bu şekilde biz görmüş oluyoruz. En azından gönlümüzde böyle bir sevginin, merhametin olması gerektiğini anlamış oluyoruz. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kızı Zeynep'in can çekişmekte olan çocuğunun durumuna dayanamayıp ağlamış. Bunu görenler hayretlerini saklamayarak "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" dediklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Bu bir rahmettir. Allah Teala onu kullarının kalplerine koymuştur. Cenab-ı Hak ancak merhametli olan kullarına rahmet eder." buyurmuştur. Tabi aynı hadiseyi Efendimizin kendi oğlu İbrahim'in vefatında da görüyoruz. Tabi çocuk vefat ediyor. Efendimiz aleyhisselam geliyor onu kabri kendi elleriyle koyuyor. Kabre koyarken de sahabe-i kiram bakıyor ki Resul Efendimizin gözlerinden yaşlar damlıyor böyle. Diyor ki ya Resulallah yani siz bu şeylerde, cenazelerde, ölüm hadiselerinde ağlamayı yasaklıyordunuz yani ağlamayın, feryat etmeyin diyordunuz ama siz de şey yapıyorsunuz, ağlıyorsunuz. O diyor ki Efendimiz benim yasakladığım şey böyle aşırı ağlamalar, işte ahvahlar, feryat etmeler, ağıtlar yakmalar. Yasak olan budur. Yoksa diğer türlü insanın gönlü gamlanır ve gözünden yaşlar akabilir. Bu normaldir diye buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Kıymetli dinleyenlerimiz, merhametin olmayışı, tabii gönlünde merhametin olması o kalbi yumuşatır. Kalbe ayrı bir yumuşaklık, dikkat ve linet kazandırır. Ama merhametin olmayışı kalp katılığının bir sonucudur. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalbinin katılığından şikayet eden bir sahabiye "Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri duyur, yetimin başını okşa." buyurarak gönlü kırık, yardıma muhtaç kimselere merhamet duygusuyla yaklaşmanın kişide oluşturacağı vicdani duyarlılığı vurgu yapmıştır. Yol gösteriyor. Hakikaten çoğu zaman da bizler de ne yapıyoruz? Yani içimizin böyle gönlümüzün, sadrımızın daraldığından, gönlümüzün sıkıştığından, böyle kalp katılığından şikayet ettiğimiz zamanlar oluyor. Zorlanıyoruz yani böyle. Şimdi namaz kılalım belki açılırız diyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyalım falan açılırız diyoruz. Ama çoğu zaman namazda Kur'an-ı Kerim okumak insanın içini aşmayabiliyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam burada o kişiye namaz kıl demiyor veya Kur'an-ı Kerim oku demiyor. Kalp katılığının ilacı olarak gönlü kırık insanlarla, işte yetimler, fakirler, garipler, muhtaç insanlarla hemhal olmayı ona öneriyor. Böyle yaptığın zaman ne yaparsın? O kişinin efendim gönlündeki o kırıklık, o yumuşaklık senin gönlüne sirayet eder ve için rahatlamış olur. Hakikaten gerçekten de böyledir. Yani yetimlerle, fakirlerle, gariplerle hemhal olan insanların içlerin, gönüllerin açık olduğunu, ferah olduğunu, böyle adeta içlerinde bir böyle tatlı bir esintinin olduğunu biz hissedebiliyoruz ve görebiliyoruz. Efendimiz de bunun yolunu bize göstermiş oluyor. Madem ki kalp katılığı, sertliği bir hastalıksa bunun tedavisi merhametli olmak ve merhamet edeceğimiz insanlarla beraber bulunabilmek, onlara hemhal olabilmek. Hiçbir bahaneye sığınmaksızın. Bazı insanlar diyorlar ki işte bir hastalık oluyor ya ben diyor işte efendim dayanamıyorum. İşte böyle bir manzaralar efendim fazla içim kaldırmıyor falan gibi nefsani bahanelerle uzak durmaya çalışıyoruz. Ama nefsin böyle bahanelerini aldırmayıp nefsimizle bir bu konuda da mücadele ederek, cihad ederek biz kendimizi aşmaya, o bizi mani ihya edecek bu tür ameli sahneleri yapmaya da gayretli olmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine öğrettiği merhamet sadece yakınları ve inananları değil, bütün insanlığı ve hatta bütün mevcudatı kucaklaması gereken bir merhameti bize talim etmektedir. Efendimiz Aleyhisselam bir gün buyuruyor ki, merhametli olunuz sahabe-i kirama, merhametli olunuz buyuruyor. Diyor ki, ya Resulallah biz merhametliyiz. Yani işte çocuklarımıza merhamet ediyoruz, ailemize merhamet ediyoruz, onlara yediriyoruz, içiriyoruz. İşte elimizden geldiği kadar onların bakımını yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yani biz merhametliyiz diyorlar Efendimiz Aleyhisselam'a. Efendimiz buyuruyor ki, ben bunu kastetmiyorum. Benim kastettiğim merhamet, rahmetel amme. Üç defa Efendimiz Aleyhisselam bunu kullanıyor. Rahmetel amme, rahmetel amme. Yani sadece kendi yakınlarınızı, ailenizin değil, bütün insanlığı, hatta bütün mahlukatı kuşatacak, kapsayacak bir merhamet. Dolayısıyla insan ne yapacak? Gönlündeki merhameti daha uzaklara ulaştırmanın da bir gayet içerisinde olacak. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekilere size merhamet etsin. Dolayısıyla böyle bizim rahmet kanatlarımızı, merhamet kanatlarımızı daha uzağa ulaştırmanın ve uzatmanın gayreti, cehdi içinde olmamızı Efendimiz Aleyhisselam bizden istiyor. Tabii bu merhametle alakalı yine başka olaylar da var. Bildiğimiz maruf olaylar ama bunun da önemine dikkat çekmek için hatırlamakta fayda vardır. Yine Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifte yaptığı fuhuş ve ahlaksızlık sebebiyle günah bataklığına saplanmış bir kadının bir köpeğe acıyıp yardım ettiği için Allah'ın af ve mağfiretine kavuştuğunu bize haber veriyor. Şöyle gerçekleşiyor olay. Güneşin ortalığı kasıp kavurduğu bir günde zikri geçen bu günahkar kadın çölde susuzluktan yorgun düşüyor. Gördüğü bir su kuyusuna inerek susuzluğunu gideriyor. Yukarı çıktığında susuzluktan bitkin hale gelmiş, neredeyse ölmek üzere olan bir köpeğin kuyunun etrafında dolandığını, nemli toprağı yalayıp durduğunu görüyor. Hayvanın bu durumuna acıyan kadın tekrar kuyuya inerek ayakkabısına su doldurup köpeği suluyor, su içiriyor. Onun bu merhametli davranışından hoşnut olan Cenab-ı Hak onun işlediği bütün günahları affediyor. Müslim, Selam 153-155'teki hadis-i şerif bu şekilde. Yani demek ki merhamet insanın Allah katında affedilmesine de sebep olan çok önemli bir manevi duygu, merhamet. Halbuki işlenen günah da küçük günahlar değil. Yani hadis-i şerif onun fuhuş ve ahlaksızlık olduğunu ifade ediyor. Yani bu kadar büyük günahlardan bir merhameti sebebiyle Cenab-ı Hak bu kadın kulunu affediyor. Ama bunun zıddı olan durumlar da var. Yine Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, işte kedisini hapsedip de açlıktan susuna ölmesine sebep olan, ibadeti olan bir diyor kişiyi de Allah diyor bu merhamet sebebiyle diyor cehenneme atmıştır buyuruyor. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerimiz, merhamet bazı kimselerin sandığı gibi sadece bir acıma duygusu değildir. Sevgiyle gelişen, yardım ve fedakarlıkla büyüyen şumurlu bir histir. Şayet bir kalpte merhamet olmazsa o kalp hastalıklı bir kalp sayılır. Alemlere rahmet olarak gönderen Fahri Kainat Sallallahu Aleyhi Efendimiz gerek örnek tavırlarıyla, gerekse sözlü beyanlarıyla yeryüzünde merhametin en büyük temsilcisi olmuştur. Bizim medeniyetimizin diğer medeniyetlerde bulunmayan mümtaz vasfı bu gönül ikliminin izlerini taşımasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde insanlığı kaos ve kargaşadan kurtarıp dünyanın yaşanır bir hale gelmesini istiyorsak kaynağı Allah'a uzanan bu engin rahmetin tekrar kalplerde yeşermesini sağlamamız gerekir. Nitekim Efendimizin sünnetine tabi olan gönülleri muhabbet ve merhamet dolu olan mücahit Müslümanlar vaktiyle zulmet içerisindeki insanlara İslam'ın nurunu takdim ederken beldelerin fethinden önce kalplerin fethiyle işe başlamışlar. Yani merhametli gönüllere, insanların gönüllerine ulaşmışlardır. Cenab-ı Hak inşallah hepimizi Cenab-ı Hakk'ın bu Rahman Rahim esmasından, Efendimiz Aleyhisselam'ın o rahmetil alemin vasfından gönüllerimize bol bol rahmet, merhamet ikram eylesin ve bizleri bir rahmet insanı kılsın Cenab-ı Hak. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize tekrar hürmetlerimi arz ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.